Herkese merhaba. Kula Kule Masının toplandığı güvenli limandan, gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış. Oldukça ilginç hikayelerle bu haftada sizlere konuk olacağım. Bu podcast'te dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın. Anlatılacak olan hikayelerin tadını çıkarmaya bakın. Geçtiğimiz hafta Ahmet Faik Özbilge ile beraber İstanbul'un surlarını konuştuk. Bu haftada yine bir misafirimiz var. Değerli rehber Hüseyin Avni Özkan'la beraber İstanbul'un nadide eserlerinden biri olan Kariye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım ondan öğreneceğimiz, ondan dinleyeceğimiz ne gibi hoş hikayeler var. Bu arada henüz programın başındayken peşinen bir özür borcum olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Hüseyin Avni Özkan'la beraber yaptığımız kayıt internet üzerindendi ve küçük bir mikrofon sıkıntısı yaşadım. Program içerisinde benim sesimi bazı yerlerde inişli çıkışlı duyacaksınız ama ne mutlu ki Hüseyin Avni Özkan'ın sesinde herhangi bir şey yok. Yani asıl hikaye anlatıcısının sesinden herhangi bir şey kaybetmeden keyif alarak dinleyeceksiniz. İki bölüm halinde planladık bunu çünkü o kadar çok hikayeyi barındırıyor ki Kariye Müzesi, bunların hepsini tek bir programda anlatıp bitirmek oldukça zor oldu. Çok fazla sıkmadan yarım saatlik bölümler halinde ikiye ayırdık. Umarım siz de bizim yaptığımız sohbetin keyfini paylaşırsınız. İyi dinlemeler.
Yeniden hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi öncelikle şundan başlayacağım. Hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum ben. Kariye. Biz Kariye diyoruz. Orijinal diliyle Hora veya Kora şeklinde telaffuz edilen bu yapının tam olarak kelime anlamı nedir?
Valla iki anlamdan bahsediliyor. Sonuçta Yunanca bir kelime. Hem kırsal, şehir dışı, banlieue anlamı var. Yani kırsaldaki kilise. Ama aynı zamanda da rahim anlamı da varmış bu kelimenin. Rahim anlamı varsa bahsettiğimiz kutsal rahim Meryem Ana'nın rahmi o önemlidir. Çünkü Meryem Ana'nın rahmi için şu denir: hiçbir yere sığmayanın mekanı, hiçbir yere sığmayan Tanrı'dır. Tabi Hristiyan inancına göre Hazreti İsa aynı zamanda Tanrı olduğu için hiçbir yere sığmayan Tanrı bir yere sığdı. O da Meryem Ana'nın rahmine haliyle. O kutsaldır. Fakat bir kilisenin isminin sadece Kora olması mümkün değil. Kora belki de tamamlayıcı bir kelimeydi. Zaten genelde de yabancı metinlerde çok ilginç. İspanyolca, İngilizcesi, Fransızcasında Aziz Kurtarıcı diye geçiyor. Yani mesela Fransızcasında Saint Sauveur in Kora. Kora'daki Aziz Kurtarıcı Kilisesi. Yani ya kırsaldaki Aziz Kurtarıcı Kilisesi ya da Kutsal Rahim'deki Aziz Kurtarıcı Kilisesi. Burası da Doğrum Ortodos Kilisesi'ydi. Haliyle orijinal isminin de Rumca olması lazım. Ama ben rehber arkadaşlarla da konuştum. Onlar da bu konu üzerine düşünmüşler. Yani bu orijinal ismi ne olabilir diye. Eğer hakikaten Aziz Kurtarıcı İdise ismi bir aralar, o zaman Ayasoteri in Kora denebilir.
Ayasoteri in Kora.
Ama bunu ben böyle bir yorum olarak söylüyorum.
Eğer bir yorum olarak bahsedeceksek de aslında sura, yani İstanbul surunun, İstanbul'u koruyacak olan surların hemen yanına yapılmış olmasından dolayı bir Hazreti Meryem ithafı da olabilir diye düşünüyorum ben.
Ya zaten eğer ikinci anlam söz konusuysa, Kutsal Rahim'deki Aziz Kurtarıcı gibi bir anlamı varsa net Meryem Ana'ya bir atıf var zaten. O kilisede de dünyanın birçok kilisesinde göremeyeceğimiz sahneleri görüyoruz. Meryem Ana'nın hayatına ilişkin sahneler, annesinin ona hamile kalmasıyla başlayan, hatta orada da bir evangelos, bir müjde var.
Müjde var.
Orada da gene Cebrail, Gabriel iner gökten ve Meryem Ana'nın annesi Anna'ya hamile kaldığını söyler ve ondan sonra başlayan süreç bir fotoroman gibi orada resmedilmiştir.
Şimdi oraya geleceğiz ki zaten programımızın büyük bir kısmını o bir şekilde işgal edecek. Ama ben buradan yavaş yavaş şeye gelmek istiyorum. Bir de diyelim ki madem mozaiklerden, oradaki kompozisyonlardan bahsettik, ana kapıdan girdiğimizde bizi karşılayan gayet güzel Pantokrator, yani her şeye hükmeden Hazreti İsa figürüyle karşılaşırız. Onun bir yanında da yine İncil'den alınmış olan Hora ton zon ton, yani meskun mahalli insanların yaşadığı yer anlamına geliyor. Bu yüzden de oldukça gizemli bir isme sahip bu yapı. Peki bu yapıyı biz ilk defa tarihte hangi dönemde görüyoruz?
Şimdi bu yapı olmasa bile orada bir kilise Justinian döneminde inşa ediliyor. Ondan önce belki orada bir şapel var. Çünkü orası kutsal mezarlık alanı. Hı hı. Hem Komedyalı Aziz Babilas ve müritleri öldürülen ilk Hristiyan şehitlerinden oraya gömülüyorlar ve daha sonra oraya metropolitler gömülüyor, din uluları gömülüyor. Önemli bir yer. Belki de şapel vardı ama bugünkü anlamda bir kilise Justinian döneminde inşa edilmiş ki o da bu kilise değil.
Zaman içerisinde farklılık gösteriyor.
Ya çünkü İstanbul'un yangını bol, depremi bol. Kilise defalarca yeniden inşa edilmiş ya da kapsamlı restorasyon görmüş. Hatta en son artık Komnenoslar döneminde, yanılmıyorsam Alexios Komnenos'un kayınvalidesi Maria Dukaina bir daha inşa ettiriyor. Daha sonra Alexis'in oğlu Isaac Komnenos kapsamlı restorasyon yapıyor. Daha sonra da bugünkü yapı birçok bölümüyle Theodor Metokites'e ait 14. yüzyılda. Hem yapı binanın önemli bölümleri hem de o güzelim fresk ve mozaikler.
Şimdi Metokites'e ve mevcut durumuna gelmeden önce bir de sarayın etkisinden bahsetmek istiyorum. Malum o bu yapının bulunduğu yere oldukça yakın konumlandırılmış bir de bir saray var. İmparatorluk Sarayı var. Vilerna Sarayı. Peki bu Vilerna Sarayı'na Komnenos döneminden başlayarak kullanılmaya başlanan Vilerna Sarayı'nın bir etkisi var mı?
Ya var. Muhakkak var. Çünkü imparatorluk ailesi bugünkü Sultanahmet'ten yani Ayasofya'nın yanından Edirne Kapı'ya, bugünkü Edirne Kapı'ya taşınıyorlar. Edirne Kapı'dan hatta şeye kadar inen bir saray bu. Haliç'e kadar inen bir saray. Haliyle oradaki manastırların ayrı bir önem kazandığını söyleyebiliriz. Muhakkak yılın önemli ayinleri için Ayasofya'ya gidiliyordur ama işte sıradan pazar ayini için ya da başka dualar için şeyin tercih edildiğini biliyoruz.
Kariye'nin tercih edildiğini.
Kariye'nin ve hatta şey bile bir önem kazanıyor. Vilerna Manastırı.
Manastırı hemen.
Bugün orada sadece Ayvansaray'da. Evet. Bugün sadece orada bir ayazmanın üzerine inşa edilmiş küçük bir kilise var. Ama orası bir manastır alanı.
Bu arada Vilerna Manastırı'nın aynı zamanda Hodogetria'ya da ev sahipliği yaptığını biliyorum ben. Bu surları koruyacağım, şehri koruyan o ikonanın da orada tutulduğunu biliyorum. Yanlış bilmiyorsam.
Evet, evet, evet, orada tutuluyor. Hatta bir ara kayboluyor. Hı-hı. Daha sonra duvarın içinde çıkıyor. Hatta onunla ilgili şey de var. İstanbul'un fethinden kısa bir süre önce yine o ikonayı ellerine alıp yürüyüş yapıyorlar Konstantinopolis'te. Fakat işte denene göre birden ikona taşıyanların ellerinden kurtuluyor, yere yapışıyor, çamura bulanıyor falan filan ve sonunda kayboluyor.
Şimdi bu dönemde artık yavaş yavaş şehir oldukça mamur bir hale gelir. Özellikle hani en azından ekonomik tarih açısından baktığımızda da bir 600-700 yıl boyunca parası değer kaybetmeyen, sadece Akdeniz'de değil Avrupa'nın çoğu yerine göre bir rezerv para olarak kabul edilen Bizans sikkeleri, Bizans altınları var. Ama iş yavaş yavaş galiba 10. 11. yüzyıldan sonra değişiyor ve nihayetinde 4. Haçlı Seferi ile beraber şehrin ve doğal olarak imparatorluğun kaderi değişmeye başlıyor. Bu yapı özellikle 4. Haçlı Seferi'nden sonra nasıl bir hal almaya başlıyor? Elimizde bununla ilgili kaynak var mı?
Yani şimdi bir kere şeyi söyleyelim. Hodegetria ikonası dedik. Onun ne olduğunu söyleyelim. Evet. Bir Meryem Ana ikonası. Hodegetria yol gösterici demek. Kiliselere girdiyseniz Meryem Ana'yı sol kolunda Hazreti İsa'yı taşırken, bebek Hazreti İsa'yı tabii, sağ koluyla da onu işaret ediyorsa ona Hodegetria Meryem'i diyoruz. Yani yol gösterici, yani Tanrı'nın yolunu gösteren Meryem Ana ikonası diyoruz.
Zaten evet. Tarihte de göreceğiz biz bunu.
Evet, çok önemli bir ikona. Şimdi sen demiştin ya, daha önce bana söylemiştin, bu kariyeye girer girmez kapının üzerindeki Meryem Ana'nın göğsünde ve rahmine denk düşen alandaki çocuk İsa'nın tombul bir tasvir olduğunu daha önceki konuşmalarımızda söylemiştim. Evet. Hodegetria Meryem'inde ise Hazreti İsa bebektir ama yüzü çok ciddi çizilir. Hatta neredeyse yetişkin yüzü gibi. Çünkü ikonanın ismi Tanrı'nın yolunu gösteren Meryem Ana. Haliyle orada pek bebek gibi çizilmez.
Eyvah, bunu
yani çok... bir de yüzü biraz daha ciddi. Hatta bazı ikonalarda o kadar ciddi çizilir ki bir bebeğe mi yoksa bir cüceye mi bakıyorsun emin olamazsın.
Bu ekstra bir şimdi... teşekkür ederim. Hani bunda benim de çok fazla malumatım yoktu. Biz şimdi ikinci, özür dilerim, dördüncü Haçlı Seferi sonrası evet. Döneme gelelim.
Şimdi tabii dördüncü Haçlı Seferi'nde bütün İstanbul yakılıp yıkılıyor. Haliyle zaten büyük bir ihtimalle o yüzden de bu gördüğümüz kilise büyük ölçüde Theodor Metokites'in eseri diyoruz.
Ki zaten tamam, özür dilerim, buyurun.
Yani tamam, Komnenoslar oraya taşındığında Maria Dukaina, ünlü İmparator Alexios Komnenos'un kayınvalidesi, kiliseyi neredeyse yeniden inşa ettiriyor. Daha sonra Alexios'un oğlu İzak Komnenos kapsamlı restorasyon yapıyor ama bu şeyden sonra, 4. Haçlı Seferi'nden sonra dile kolay 57 yıl şehir Haçlıların eline düşüyor ve soyup soğana çeviriyorlar. Orada da büyük hasar gördüğü belli ki Theodor Metokites neredeyse yeniden inşa etmekle kalmıyor. Bugün gördüğümüz o mükemmel fresk ve mozaikleri de yaptırıyor.
Tabii o dönemde okuma yazma oranları da halk arasında oldukça düşük. Bunun da büyük bir etkisi var diye tahmin ediyorum. Bu kadar güzel mozaik ve fresklerle süslenmiş olması.
Yani daha önce Bizans'ta okuma yazma oranı ile ilgili bir uzun makale okumuştum. Resmen okuma yazma ihtiyaç değilse bir döneme kadar pek öğrenilmiyor. Yani neredeyse profesyonel bir iş gibi algılanıyor. Dediğin gibi şey önemli. Görsel eğitim önemli. O yüzden de zaten bu kariyerin içinde İncil, yani Hazreti İsa'nın hayatı ve hatta Eski Ahit'ten bölümler para Eklezyon bölümünde evet. Bir resimli roman gibi resmedilmiştir, anlatılmıştır.
Bu güzel ve nadide esere ilk girdiğimiz zaman bizi dediğim gibi Pantokrator İsa karşılıyor. Her şeyin evet. Hakimi olan İsa, onun hemen karşısında da hiçbir yere sığmayanın bulunduğu, yani Tanrı'yı tasvir eden hiçbir yere sığmayanın tasvir edildiği bir Theotokos var. Yani Hazreti Meryem ve onun rahminde bulunan İsa, Tanrı İsa'yı görüyoruz biz. Bunlar karşılıklı bir şekilde. Ama asıl ilginç olan daha sonra ana mekana girerken, ana ibadet mekanına girerken karşımıza çıkan bir başka Pantokrator ve onun dizlerinin dibinde ona küçük bir sunuda bulunan bir beyefendi var. Bu bildiğimiz Metokites. Bu Metokites.
Metokites.
Metokites. Özür dilerim. Onu derken hata yapıyor olabilirim. Tıpkı Ayasofya'da Justinianus ve Konstantinus'un şehrin ve Ayasofya'nın birer maketini Theotokos'a sunarak kutsanmasını talep etmeleri gibi, burada da Metokites'in yapmış olduğu esere, Hristiyanlığa kazandırmış olduğu bu esere bir kutsanma talebi var. Bununla karşılaşıyoruz. Şimdi bunlar belli başlı olmazsa olmaz kompozisyonlar Ortodoks kiliselerinde, ama her Ortodoks kilisesinde göremeyeceğimiz çeşitli sahneler var. Bunlar daha çok ibadet mekanına dik konumlanmış, birbirine paralel iki narteksin özellikle iç taraftakinde. Yani Hazreti Meryem'in doğumu öncesi ve doğumunu takip eden süreçte Hazreti İsa'yı dünyaya getirinceye kadar geçen sürede gördüklerimiz. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum ben.
Şimdi öncelikle bahsedelim Metokites'ten. Theodor Metokites 2. Andronikos döneminin en parlak devlet adamı. Zaten Logothetes oluyor. Hazine Bakanı diyebiliriz. Kısaca paranın başını tutan adam, yani çok önemli bir mevki. Zaten bu kariyeyi de inşa ettirdikten sonra bani ünvanı alıyor, kdetor alıyor. Ya ondan hemen öncesinde ya sonra ya da o süreçte megalogothetes oluyor. Bir tür artık başbakan diyelim, yani imparatordan sonra gelen adam. Zaten zengin bir aileden geliyor, fakat 2. Andronikos iktidara gelmeden önce baba sürülmüş bunun. Bugünkü Yunanistan'da bir yer. Orada yaşıyorlar, fakat orada mükemmel bir eğitim alıyor Metokites ve daha sonra 2. Andronikos döneminde de Konstantinopolis'e dönüyorlar ve Metokites devlet katındaki basamakları hızla çıkıyor. Kariyeri de bitiriyor, fakat 2. Andronikos gittikten sonra yerine gelen 3. Andronikos döneminde gözden düşüyor ve babası gibi sürgüne gönderiliyor. Fakat daha önceden kızını saraya gelin vermiş. saraydaki damadı aracı oluyor. 3. Andronikos'u ikna ediyor. Diyor ki bu adamcağızın kendi inşa ettiği kilisesine gelip keşiş olmaktan başka bir düşüncesi yok. Bu şekilde karısıyla geliyorlar. Uzun yıllar imparatorluğu yöneten bir iki kişiden biri olmasına rağmen orada karı koca sivil giysilerinden sıyrılıp keşiş ve keşişe giysilerini giyiyorlar ve hatta iki ya da üç arkadaşın daha oraya geliyorlar çift olarak. Yani bir ara Roma'nın en tepesinde bulunmuş ailelerden üçü dördü orada karı koca olarak ve keşiş olarak yaşamlarını sonlandırıyorlar ve çok entelektüel biri, onu söyleyelim. Bilimlerle ilgili, sanatla ilgili, zaten Kariye'nin kütüphanesi de ünlüymüş. Orada zengin bir kütüphane de oluşturuyor ve şey de diyebiliriz aslında, Bizans'ın o Kariye ve oradaki sanat ölüm önceki son canlanmayı belki de ifade ediyor diyebiliriz.
Okuduklarıma dayanarak şöyle söyleyeyim. Onun hakkında yapılan tanımlamalara baktığımız zaman gündüzleri bir devlet adamı gibi bilimden uzak bir şekilde devletin ışığının devamlı yanması için uğraşırken geceleri de bir devlet adamı kimliğinden uzaklaşarak bilimin ışığıyla insanları aydınlatmaya çalışıyor diye çift karakterli bir dünya yaşıyor.
Büyük adammış diyesi geliyor insana. Evet.
Saygılarımızı sunalım. O zaman bir şey daha öğrenmek istiyorum. O zaman için bahsedilen yapı günümüzdeki yapı değil herhalde. Bu büyük bir yerleşke.
Tabii ki şey de öyle. Bugünkü şey gibi düşünebiliriz. Zeyrek Cami. Evet. Sadece camisi kaldı. Ama onun biraz ilerisinde bir binanın altında Ayazması
var. Evet.
Ayazması duruyor. Binanın altında olduğu için duruyor ama. Ama onun dışında mesela orada iki tane hastane ya da yaşlı bakım yurdundan bahsediyor. Keşiş ve keşişe odaları, yani inziva odaları muhakkak olur. Haliyle bizdeki eski manastır yapılarından sadece kiliseleri günümüze geldi.
Yine Kariye'nin de bu şekilde galiba, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. O daha geniş alana yayılan bir manastırdı. Sadece kilisesi günümüze kadar geldi.
Ayazması var mıydı peki Kariye?
Muhakkak. Anladım. Ya zaten Ayazmasız Rum Ortodoks Kilisesi olmuyor. Önce Ayazma inşa ediliyor. Önce Ayazma bulunuyor. Ondan sonra onun üzerine kilise inşa ediliyor. Ayazma olmazsa olmaz.
Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Hazreti Meryem'in hayatının erken dönemlerinin resmedildiği bu iç narthex'te çok fazla apokrif, yani ikincil metinlerden alınmış kaynaklarla sahneler var. Peki o dönemin Ortodoks insanlarının bu apokrif metinlere karşı olan bakış açısı tam olarak nedir?
Yani sonuçta İncil, Evangelos, iyi haber, müjde demek. Yani Hazreti İsa'nın hayatını anlatan metinler bunlar ve oldukça fazlaymış bu metinler. Fakat daha bu mukaddeste bugün bu metinlerden dördü var. Aziz, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın, ama onun dışında da birileri Hazreti İsa'nın hayatını yazmış. Zaten oradaki tasvirler için Yakup İncil'inden, apokrif İncil'den alıntı tasvirler deniyor. Ve orada Meryem Ana'nın hayatına dair inanılmaz detaylar var. E şimdi Meryem Ana aslında tüm gün Hristiyan dünyası için önemli figür ama İstanbul için aynı zamanda İstanbul'un koruyucusu, kurtarıcısı Azize ve haliyle Meryem Ana'nın hayatına dair detayları bilmek de önemli. Büyük bir ihtimalle bu apokrif dediğimiz ikincil önemdeki İncil'lerin hepsi olmasa bile bazılarının halk arasında muteber olduğunu düşünebiliriz. Bu İncil'lerde hem Meryem Ana'nın hem Hazreti İsa'nın hayatına dair oldukça ilginç daha fazla detaylar vardı. Ve onun dışında da zaten Metokites sonuçta daha mukaddese girmiş 4 İncil dışında Yakup İncil'inden de alıntılar yaparak onları resmediyor. Ve bir tepki de gelmemiş o dönem. Haliyle en azından halk arasında ilgi gördüğünü ve kilisenin de Vatikan'ın da tepki vermediğini düşünebiliriz.
Sahnelere geçmeden önce şunu bir tekrar etmek istiyorum dinleyicilere. Genel olarak Kariye 4 bölüm altında inceleniyor. Bunlardan bir tanesi asıl ibadet mekanı. Oldukça uzun süre restorasyonda kaldı. Şu an açık diyebiliyorum ben. Buraya Naos adı veriliyor. Bu Naos'a dik konumda yerleştirilmiş 2 tane koridor, narteks dediğimiz asıl mekana girişler önce konumlandırılmış 2 koridor var. Bir de paraklesio denilen bir alan var. Onlardan hepsinden bahsedeceğiz. Ama yine ayrıcalıklı kompozisyonlardan bir tanesi de yakarış. Yani deisis dediğimiz sahne. Bu deisis dediğimiz sahnede genel olarak biz ortada Pantokrator İsa'yı görürüz. İsa'nın sağ tarafında Hazreti Meryem, sol tarafında da Hazreti Yahya olur. Her ikisi de insanlık adına bir şefaat görevinde bulunurlar. kıyamet öncesinde. Ama burada Hazreti Yahya'yı görmüyoruz. Her zamankinden farklı olarak.
Vallahi Yahya kadraja sığmamış diyebiliriz vaftizci Yahya. Ya o konu da açıkçası benim aklımın bir köşesinden geçmiştir ama üstüne özel olarak düşünmedim. Şey de olabilir. Bu kilise Meryem Ana ve Hazreti İsa'ya adandığı için belki öyle bir şey tercih etmiş olabilirler. Sahnede sadece ikisini tercih etmiş olabilirler. Senin söyleyeceğin başka bir şey varsa.
Ama ona rağmen iki yok. Benim bu konuda da çok fazla malumatım yok. Benim de hala araştırmalarım buna devam ediyor. Ama bunun yerine Deizis sahnesinde iki figür daha görürüz. Bunlardan bir tanesi bir imparator ve diğeri oldukça küçük bir şekilde kenara sıkıştırılmış olan Maria. Moğollara gelin olarak giden Maria'nın küçük bir tasvirini görürüz. Biraz da imparator Andronikos'tan, ikinci Andronikos'tan ve Maria'dan da bahsedelim. Daha sonra kompozisyondaki figürleri anlatmaya devam edelim.
Ya Mihail Paleologos'un, yani şehri Latinlerden geri alan imparatorun gayrimeşru kızlarından biri. Ve Moğollar da İran'ı ele geçirince Mihail Paleologos endişeleniyor ve barış sağlamanın en iyi yolu kız alıp vermek. Evet. Aslında hiçbir zaman da tam sağlamıyor ama bu kullanılıyor da. Gerçi burada yaramış gibi gözüküyor. Maria gidiyor ve bir 15 yıl Moğol kraliçeliği yapıyor. Aslında ünlü Moğol hükümdarı Hülagü'ye eş olacakken bugünkü Karakurum Moğol başkentine geldiğinde ölüyor Hülagü. Karısı da ölüyor hatta. Ailen Moğol geleneğine göre imparatorla henüz evlenmediği için oğlu Abaka evleniyor onunla. Bir 15 yıl Moğol kraliçeliği yapıyor ama sonra Abaka'nın kardeşi Ahmet de abisini öldürüp onun yerine geçiyor. Fakat ne olursa olsun bunu bir Moğol kraliçeliği olduğu için ne hak ettiyse buna veriliyor. O bir de Moğollar arasında Hristiyanlığı yaymış. Yani kendi cemaatini oluşturmuş. Onlarla birlikte geliyorlar. Ve hemen şeye yerleşiyorlar. Bugünkü Fener Rum Mektebi'nin arkasında. Orası da bir manastır aslında. Meryem Ana Manastırı. Oraya yerleşiyor. Hatta ismini de değiştiriyor. Melani ismini alıyor. Bu şu demektir. Yani bu bedende eski Maria öldü. Artık kendini Tanrı'ya adamış Melani var. Melani'ce. Ve orada ölüyor. Ama galiba bu Maria'nın şeye gömülme arzusu da varmış. Orası kutsal mezarlık alanı ya. Kariye'ye. Fakat o olmamış şeyde, yanılmıyorsam o kendi manastırında gömülüyor. Ama o yüzden onu Hazreti İsa'nın eteğine sarılmışken görüyoruz. Komnenos son restorasyonu yapmış kişi, kapsamlı restorasyonu Theodor Metokides'ten önce.
Zaten onun kayınvalidesiydi galiba, değil mi? Yok, özür dilerim.
Yok, Alexios Komnenos'un. Alexios Komnenos'un kayınvalidesi Maria Dukaina. İlk oraya taşınıldığında orayı neredeyse yeniden inşa ettiriyor. Daha sonra da İzak Komnenos kapsamlı bir restorasyon yapıyor orada diyelim. Yalnız o sahneyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. En mükemmel Meryem Ana Hazreti İsa tasvirlerinden biridir. Mükemmel bir işçilik var orada. Profesyonel elinden çıkmış bir işçilik var. Altın oranlar kullanılmış neredeyse her iki vücutta da. Yani orada artık zaten Kariye için sanat tarihçilerimiz şey de diyorlar. Doğu Rönesansı'nın, hani bir Doğu Rönesansı'ndan da bahsetmek mümkün ve Kariye bunun güzel örneği diyorlar. Rönesans, yeniden doğuş demek. Yani Orta Çağ boyunca Hristiyanlıkla birlikte gömülmüş antik bilim, sanat, edebiyat neyse onların yeniden doğumu. Çünkü o döneme kadar, gerçi 10. 11. yüzyılda Bizans'ta, Bizans ikonografisinde, ikona sanatında bir ivme görüyoruz ama o ivmenin de vardı zirve, işte Kariye. Bir yüzyıllar boyu kiliselerde sadece ana konu ve onun figürleri çok naif bir şekilde resmedilir. Hatta bazı eski fresklerde sanki ilkokul çocuğunun defteri gibi perspektif duygusu yoktur. Burada sadece lineer perspektif görmüyoruz. Aynı zamanda fonda binalar, ağaçlar ve başka öğeler kullanılarak resme derinlik verildiğini görüyoruz. Hareketi görüyoruz bu fresk ve mozaiklerde. O en güzeli de Meryem Ana'nın 7 aylıkken attığı adımdır. O adımda sadece Meryem Ana'yı yürürken görmeyiz, rüzgarı hissederiz. Çünkü o bakıcı kadının şalı havalanır ve aynı istikamette arkadaki ağaçların yapraklarında eğildiğini görürüz.
Katılıyorum, şiddetle katılıyorum. Çünkü her ne kadar yapı içerisinde bahsedilen olaylar, peygamberler, krallar, mucizeler gibi toprem mevzuları ele alsa da aslında Meryem'in 7 adımı sadece bu senin bahsetmiş olduğun özelliklerle değil, direkt insana dokunduğu konuyla ilgili de çok bağlantılı diye düşünüyorum ben. Çünkü anne veya baba olmuş olan herkesin yaşayacak olduğu o sevinçtir. Evladının o ilk 7 adımı. O yüzden de Kaliye içerisinde bana en çok dokunan kompozisyon da bu diye rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi biz buradan madem ki girdik biz artık bu kompozisyonun içerisindeki hikayeye, şöyle şeyden başlayalım. En dipte biz köşede sakallı bir beyefendinin ellerini olmaz dercesine karşı taraftaki bir kadın ve erkeğe tuttuğunu görürüz. Oradan başlayalım. Zekeriya'nın bunları reddi diye.
Evet, rahip Zekeriya şeyin sunularını reddediyor. Joachim'in sunularını reddediyor. Joachim ve karısı Anna belirli bir yaşa gelmişler ve çocukları olmuyor. Tapınağa sunumu yapacaklar fakat Yahudi geleneğinde de meyvesiz ağacın sunusu kabul edilmiyor. Yani çocuğu olmayanın sunusu tapınağa kabul edilmiyor. Halbuki belki Joachim zaten bizzat o sebeple adakta bulunmaya gelmiş tapınağa bir çocuk sahibi olabilmek için. Bunun üzerine Joachim ümitsizliğe kapılmış bir şekilde 40 günlük inziva için dağa çıkıyor. Zaten onu bir çalının kenarında görürüz. İnziva ve oruç diyelim. Yani Tanrı'yla baş başasın ve çok az yiyip içiyorsun. Ve 40. günün sonunda Melek Cebrail, ki haberci odur, genelde o olur, gökten iniyor. O da muazzam bir sahnedir. Evet. Çok güzel bir ev, bahçede kocaman bir havuz. Onun kenarında duran Azize Anna'ya Gabriel hamile kaldığını söylüyor. Ve tabii içi içini yiyor. Anna'nın kocasına haberi verecek. Kocası da inzivayı bitirmiş. Dönüyor, daha sokakta koşarak sarılıp o haberi veriyor. O sahne de ilginçtir. Birbirlerine sarılırlar. Onunla ilgili bir yorum okumuştum. O dönem için çok cüretkar bir sahneymiş o. Karı koca bile olsa bir sokakta bir kadın ve erkeğin birbirlerine bu şekilde sarılması hiç hoş bir davranış değilmiş. Yani onu kim çizdiyse hakikaten çok cüretkar bir çizim yapmış. Ve ondan sonra...
O zaman demek ki toplumun değer yargıları zaman içerisinde değişiyor. Hatta derler ya hani bizim gençliğimizde kız erkek yan yana yürüyemezdi bile. Evet. Bu aslında tarih boyunca bir şekilde devam etmiş. Şimdi bu kadın ve erkeğin bir araya gelmelerinden sonra doğum gerçekleşiyor.
Evet, doğum sahnesi var. O da güzel bir sahnedir. Zaten bu mozaik ve fresklerin bir önemli de bir ana konu var. İkincil konular da var. Yani orada Anna doğurmuş. Meryem Ana ebe kadınların elinde yıkanacak. Bir çocuk beşiği hazırlıyor ve Joachim kapının ardından içeri giremez. Heyecan içerisinde boynunu bükmüş içeriye bakmaya çalışıyor. Bu da çok güzel bir sahnedir.
Tabii ya, bunlar işte hep böyle hayatımıza dokunan sahneler ve kronolojik olarak devam ettiğimizde biraz önce öve öve bitiremediğimiz o ilk 7 adım sahnesi gelir.
Ondan önce hemen şey vardır.
Özür dilerim.
Onun yukarısında sırayla gidersek tam kubbede aile şefkati sahnesi vardır. Doğumdan sonra bir bank gibi oturma düzeninin üzerinde Anna'yı ve Joachim'i yavrularını okşarken görürüz. Zaten o onun ismi de aile şefkati sahnesidir ve ondan sonra evet senin dediğin o sahne var. Meryem Ana'nın ilk 7 adımı.
Ve ondan sonra biz Joachim, yani Hazreti Meryem'in babasını kucağında çocuk Hazreti Meryem olduğu halde bütün hikayenin en başında onu reddeden beyefendinin kapısında iki kişiyle daha beraber görürüz. Burada da bir kutsanma söz konusu gibi geliyor.
Evet, o ama o şeyden hemen sonra, aile şefkatinden hemen sonra
evet.
Kutsanması. Sonra 7 adım var. Ondan sonra ise 5 yaşına gelir Meryem Ana. Ve bu karı koca bir söz vermişler Tanrı'ya. Demişler ki Tanrım bir çocuk verir, sen bize 5 yaşına kadar o bizim, 5 yaşından sonra senindir demişler. Haliyle verdikleri sözü tutmak için Meryem Ana'yı 5 yaşındayken tapınağa teslim ediyorlar. Ve karşılayan gene rahip Zekeriya.
Zekeriya karşılıyor. Burada işte çeşitli görevleri var Hazreti Meryem'in. Bunları da görüyoruz galiba o kompozisyonda.
Ama ilk bir mucizeye tanık oluyorlar hemen tapınağa verildikten sonra. Günlerce sadece su içmesine rağmen kanlı canlı olarak kalıyor. Hiç yemek yememesine rağmen sonra anlaşılıyor ki her gece bir melek ona bir parça ekmek getiriyor.
Ki zaten
o sahnede vardır.
Ki zaten genelde Osmanlı camilerindeki mihrapların üzerinde de kullanılan ayette budur. Ne zaman Zekeriya onu görse mihrapta tek başına otururken hep yemekle bulur. Yani o ayeti kerimenin içerisinde mihrap geçtiği için bu senin vurgulamış olduğun sahne Kur'an'da da tekrar edilir ve Osmanlı camilerinin mihrabında da bir süsleme detayı olarak kullanılır.
Ne güzel. Ondan sonra Meryem Ana 15 yaşına geliyor.
Ya 15-13 mü abi?
13-14-15.
Yani henüz 23-13-15 yaşına.
14 yaşında kızın evlilik çağı olarak gözüküyor. Günümüzde de bir 14'lük merakı var. Biraz buradan kaynaklanıyor. 13 yaşında kızın evlenirse kınanıyorsun. 12 yaşında kızı evlendirmeye kalkarsan aforoz cezası var.
Ha, bu
yani yaşlar bu.
Bizans'ta 13, 14, evlilik 15. yaşları bu. Yani 12'de aforoz ediliyorsun. 13'te kınanıyorsun. 14'te evlenebilirler.
Evlilik. Normal evlilik yaşı 14 olarak kabul ediliyor. Orada şeyi görürüz. Meryem Ana her sene 6 kız seçiliyor. Tapınağın perdesini örmeleri için her birine yün veriliyor. O yünden iplik eğrilecek herhalde. Oradan da perde örülecek. Meryem Ana'nın payına mor düşüyor. Hı-hı. Mor ya da erguvan. O da soyluluk rengi biliyorsun. Soyluluk o önemli bir detaydır. Çünkü Meryem Ana Yahudi kralların soyundan gelir. Kral Davut'un soyundan gelir.
Ki zaten o kubbedeki dilimlerde de onları konuşacağız. Daha sonra artık yavaş yavaş şeye geldiğimizde bir yarışma gibi bir şey görürüz aslında. Orada bir grup beyefendi ellerindeki işte küçük çubuklarla sahnede görünürler. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum ben.
Yani şimdi Rahip Zekeriya bir rüya görür. Tanrı'dan bir işaret gelecektir. Bu işarete göre Meryem Ana İsrail'in 12 kabilesinden birinin üyesine verilecektir. Oradaki her bir kişi İsrail'in şu meşhur 12 kabilesinden birine aittir. Asalarıyla gelirler. Her biri Meryem Ana bir çardağın altındadır. Asasını Meryem Ana'nın önündeki masaya koyarlar. Ve Rahip Zekeriya secdeye varır Tanrı'nın müjdesi için dua eder. Ve müjde gerçekleşir. Orada da bir müjde vardır, işaret vardır. Asalardan biri yeşerir. Haliyle yeşeren asayı gösterdiğinde Zekeriya, Yusuf bir adım öne çıkar. Asa onundur. Bu şekilde Meryem Ana marangoz Yusuf'a nişanlı olarak verilir ya da emanet edilir diyelim.
Emanet edilir. Burada bence biraz daha insancıl bir ifade olacak evet. Diye düşünüyorum. Ve daha sonra eve doğru giderler ve Yusuf bir iş için evinden, bir önceki evliliğinden olan oğluyla beraber ayrıldığında yine bir müjde sahnesiyle karşılaşırız biz.
Yani şimdi o şey Kudüs tapınağını tamire gider. Tapınağı tamire gider. Marangoz kendisi. Ve hatta o sahnede boyunlar büküktür. Hem şey üzgündür Yusuf, hem de ilk defa yalnız ayrı kalacaktır. Nişanlısından Meryem Ana'nın boynu büküktür. Fakat o sahneler de çok aslında film sahneleri gibidir. Alet edevatı taşıyan oğlu babasına şey hareketi yapar. Hadi baba gidelim hareketi, sağ eliyle oyalanma gibisinden bir hareket yapar. Ve ondan sonra işte o kuyudan su çekerken Cebrail müjdeyi verir. Evangelos iyi haberi getirir. Orada kutsal ruhtan hamile kaldığını söyler ve doğacak çocuğun adını İsa Mesih koyacağını, İsa koyacağını söyler. Fakat orada Meryem Ana ilginç. Yani onun için emanet sözcüğünü de kullandım. Orada diyor ki İncil'de Tanrı'nın dediği olsun ama benim elime erkek eli değmedi diyor. Bunun üzerine de merak etme, sen kutsal ruhtan hamile kaldın. Ve ondan sonra orada sanıyorum gördüğümüz son sahne o. Yani Meryem Ana'nın hayatına, özellikle Meryem Ana'nın hayatına dair gördüğümüz sanıyorum son sahne o. Çünkü ondan sonra dış narteste Hazreti İsa'nın hayatına dair bölümler